Ben böyle veda etmeliyim. Can Dündar, 15. ayrım. Halkçı Parti'de, evet, o Halkçı Parti'nin içindeydi. Ben biraz uzak duruyordum. Çünkü bölünmüşlük vardı. Yani her yerde arkadaşlarım vardı. Derken 1985'te Aydın Güven bir gün Tarabya'daki evime geldi. Halkçı Parti ile SODEB'in birleşme kurultayından bir hafta kadar önceydi. İlla gel, güç vereceksin. Birleşme kolaylaşacak, yardımın olur diye rica etti. Bir yere kadar lüzum yok demiştim. Sonra biraz da Aydın'a bir omuz vermek için iki partinin birleştiği gün ben de SHP'ye üye oldum. O şekilde senkronize edilmiştim. Ve böylece bütün gücümüzle yeniden siyasete koyulduk. Türkiye'nin o günkü durumunu nasıl görüyordunuz? Türkiye'de bir normalleşme sürecinin işaretleri vardı. Bir özgürlük ortamının geleceği umudu yeşeriyordu. Bütün bunlar siyasete yeni bir soluk geleceğini gösteriyordu ve bu soluk Türkiye'mizi daha ilerilere taşıyacak gibi gözüküyordu. Siyaset dönemlere göre şekilleniyor yahut etkileniyor. Mesela biz 1983, 1985 veya 1987'de Türkiye'de daha güzel işler yapabilirdik. Çünkü Türkiye'nin ortamı buna müsaitti. Hala bir idealizm söz konusuydu. Hala bir inanç vardı. Türkiye'yi daha güzele götürebileceğimiz inancı ayaktaydı. Henüz 80'li yılların o köşe dönmeceli anlayışı egemen olmamıştı Türkiye'ye. Böyle bir ortamda Türkiye'de siyasetin kendini yenilemesi, kendi temel işlevine, topluma faydalı olmak işlevine daha fazla sahip çıkması düşünülebilirdi. Ne yazık ki bunlar olmadı ve o dönem bir takım manasız münakaşalar, kavgalar içinde geçti. Milletvekili seçildiğiniz 1987'de ortam değişmiş miydi? 1987 seçiminde daha dengeli bir meclis oluşmuştu. Geçmişe kıyasla daha etkin bir sol kendini göstermişti. Bütün bunlar olumluydu. İktidarın da bazı liberal özgürlükçü çabaları dikkat çekiyordu. Hepsi iyiydi ama ortam değişmekteydi. Partilerin ve siyasetin sağı olsun, solu olsun bu ortamdan etkilenmeye başlamıştı. Siyaseti bazıları bir çeşit iş gibi görmeye başlamışlardı. Yani siyasete gireceğim, sonra bir beldede, bir ilçede, bir ilde bürokrasiyle daha rahat diyalog kuracak bir göreve seçileceğim. İl başkanı olacağım, milletvekili olacağım. Sonra da müteahhitlik işlerimi veya ticari faaliyetlerimi daha kolay götüreceğim. Devlette daha rahat anlaşacağım düşüncesi yerleşmişti. Partilerin ve siyasetin sağı da, solu da bu ortamdan etkilenmeye başlamıştı. Kimse alınmasın, genellemiyorum. Herkes böyle ya da çoğunluk böyle de demiyorum. Ama siyasetin ticarileşmesi bir defa başladıktan sonra partilerin bundan etkilenmemesi düşünülemezdi. Onun için bu dönemi ben kayıp yıllar diye niteliyorum. Yapılabilecek olanın çok azı yapılabildi. Ve bir değişim, yenileşme ortamı kaybedildi. Yenilenme şansını kaçırdık. Bu dedikleriniz içinde bulunduğunuz SHP içinde geçerli miydi? Evet. Önce bizden pay biçeyim. Mesela biz 1985'te artık birleşmiştik. Halkçı Parti SHP olmuş. SODEP de ona katılmıştı. Bir bütün halinde güçlü bir şekilde 1987 seçimine gidiyorduk. Ve o yıllarda bizim bir atılım yapmamız, seçime kadar geçen, geçecek olan dönemi çok daha iyi kullanmamız gerekirdi. Bu sürecin başı zaten tam anlamıyla bir kuruluş dönemiydi. Diyelim falanca ilde iki tane il başkanı var. Birisi SODEP'ten geliyor, birisi SHP'den. Ne yapacaksınız? İkisinden birini seçmek zorundasınız. Ve bu da tabii hem o ilde hem parti üst kademelerinde bayağı ciddi tartışmalara yol açıyordu. Fakat o bittikten sonra özellikle Sayın İnönü'nün 1986'da genel başkan seçilmesinden sonra seçime kadar geçen süreç çok iyi kullanılmalıydı. Bu bir yenilenme süreci olmalıydı SHP açısından. SHP, SODEP birleşmesi açısından. Biz o noktada sosyal demokrasinin asıl misyonunun yenilenmek olduğunu ortaya koymalıydık. Bu maalesef yapılamadı. Yenilenmeden kastınız nedir burada? Neler değişmeliydi? Değişmek değil aslında. Sürekli değindiğim konulardan birisidir. Efendim biz değiştik derler. Bu bir iftihar vesilesi gibi çok kullanıldı. Türk siyasetinde, Türk solunda. Değişmiş olmak meziyet gibi görüldü. Çok değişen insan gördük Türkiye'de. En hızlı solcuların nasıl birden hızlı sağcı olduklarına tanıklık ettik kendi yaşam sürecimizde. Mesele değişmek değil, mesele değişmemek. Asıl olan yenileşmek, yeniyi aramak, kendini yenilemek, özünü, temelini, inançlarını koruyarak bu özü, temeli, iddiayı, ideolojiyi, inancı hayata aktaracak, uygulamaya aktaracak yöntemleri yenileştirmek. Mesele budur. Mesela bunları tartışamadık. Çünkü dünya değişiyor. Dünyadaki değişim bir yenileşme mecburiyeti yaratıyor herkes için, her kurum için. Son olarak bu yenileşmeyi gerçekleştirmemiz lazım. Ama bu sırada kendi özümüzden uzaklaşacaksak, solla sağ aynı şeydir, bu kavramların modası geçmiştir diyeceksek o zaman başka bir iştir bu. Solculukla falan ilgisi yoktur. Bütün bunları sakin, dingin bir ortamda tartışıp belli ölçüde yapabilirdik. Bunlar maalesef olamadı. Bu arada dediğim gibi 1987 seçimi de yaklaşmaktaydı. Ben de hayatımda ilk kez aday oluyordum. Sayfa 170'te yer alan resmin altında şu yazı yer almaktadır. Kadıköy Çarşısı'nda seçim kampanyası yürütürken. Neden o güne kadar beklediniz? Daha önce böyle bir teklif gelmedi mi CHP'den? Geldi. Adaylık teklifi iki genel seçimde de geldi. Teşekkür etmiştim. Ankara politikasına yatkın olmadığımı söylemiştim. Ama bu defa hem kaçarım yoktu hem de galiba aday olmam bir vazifeydi o dönemde. Neden öyle görüyordunuz? 1987 seçimi döneminde durum şuydu. İstanbul'da belli seçim bölgeleri halen mevcut. Fakat seçim bölgesini oluşturan ilçeler hep değişiyor. 1987'den benim seçim bölgem Kadıköy ve Beşiktaş ilçelerinin oluşturduğu birinci seçim bölgesiydi. Kadıköy'de zaten hiç sorunum yoktu. Orası çok yoğun ilçe politikası yaptığım, çok yoğun uğraş verdiğim, emek verdiğim bir ilçemiz. Çarşıya çıktığım vakit herkes tanıdığım, ben herkesin tanıdığıyım, dostuyum. Kadıköy benim yerim, benim mekanım. Galiba ilk önce yoklamayla bir sıralama yapıldı, sonra buna itiraz geldi ve ardından ön seçim yapıldı. O merkez yoklamasında zaten beni Kadıköy, Beşiktaş'ta birinci sırada aday göstermişlerdi. Böylece birinci bölgeden SHP'nin bir numaralı adayı olarak yarışa girdim. Seçim sonrasında biz meclise girdik. Yeterli oylar alındı. Hem parti olarak hem kişi olarak bayağı da güçlü bir muhalefet birikimimiz vardı. Malum ANAP iktidara gelmişti o dönem. Yani 1987-91 dönemi ANAP'a karşı bizim başı çektiğimiz bir mücadele şeklinde gelişti. Herhalde beni etkilemiş olacak ki dönüp dolaşıp aynı noktaya dönüyorum. Yenilenmek için en elverişli zamandı Türkiye'de. Kullanamadık o ortamı. Artık yok ortam. Neden yok? Sol bizatihi yenileşmeniz kendisidir. Sürekli yenileşme iddiasıdır. Fakat bugün artık bunu başarmak solun partileri, liderleri açısından değilse de dünyadaki ve Türkiye'deki genel ortam açısından 1987'ye kıyasla çok daha zordur. Az sürede değil, 1987-2007 yani 20 yıl bu. 20 yılda koşullar çok değişebiliyor. O dönem ben sürekli yazıyordum sol bir parti nasıl olmalı konusunda. Türkiye'de bazı yanlış anlamları gidermeye çalışıyordum. Sosyal demokrasi ve demokratik sosyalizmin aynı kavramın iki değişik ifade biçimi olduğunu, bunların zaten Batı Avrupa çıkışlı olduğunu, Batı Avrupa'ya baktığımızda o ülkelerin kendi siyasal, kültürel oluşumları içinde sol partilerin yahut sosyal amaçlı partilerin Fransa, İspanya gibi ülkelerde Sosyalist Parti, Sosyalist İşçi Partisi yahut İngiltere'deki gibi İşçi Partisi tanımını aldığını, Almanya gibi kimi ülkelerde Sosyal Demokrat Parti dendiğini ama sonuç itibariyle aynı özün, aynı ideolojinin uzantıları olduğunu, bu ideolojinin doğal olarak değişik ülkelerin ortamlarında bazı farklılıklar gösterdiğini ama özünde aynı olduklarını anlatmaya çalışıyordum. Gene o dönemde parti olayının üzerinde çok durdum. Hatta kitaplar yazdım. Çok önemsediğim sosyal demokrasi ya da demokratik sosyalizm nedir, ne değildir kitabını gene o dönemde yazdım. Engeller ve Çözümler de önemli bir kitabımdır. Orada da özellikle sosyal demokrat partilerde karar nasıl alınır, üyelik nasıl olur, üyelikten daha yukarı kademelere nasıl ulaşılır bunları işledim. Yazdık da ne oldu? Bu çabaların doğrudan bir karşılığını gördüğünüzü düşünüyor musunuz? Örneğin parti içi işleyişte. İtiraf edeyim ki içimden yazdık da ne oldu demek geliyor. Tamam, hiçbir söz havada kalmaz. Yazdığınız hiçbir kelime boşlukta kalmaz. Ama bugün, ama yarın. Az ya da çok mutlaka etkisi olur. Bu da çok inandığım, belli bir tecrübeye geldikten sonra sadece inandığım değil, gördüğüm, yaşadığım bir gerçek. Herkes de çok memnun kalıyordu. Kullanıyorlardı da yaptığım birçok çalışmayı. O da benim hoşuma gidiyordu. Fakat yeterli gelmiyordu. Sonuç alamıyorduk. Bu noktada çarpıcı bir şey yapmak istedim. Bizim parti yapılanmalarında bir genel başkan adayının kolay kolay şansının olmadığını, olamayacağını bilmeme rağmen SHP kongresinde genel başkanlığa aday olduğumu açıkladım. Ve bunu da çok düzgün bir şekilde yaptım. Kırklareli'ndeki bir il kongresinde çıktım, bir konuşma yaptım. Yaklaşan kurultayda genel başkan adayı olacağımı söyledim. Kısa fakat önemsediğim bir açıklama hazırlamıştım. Orada ne için aday olmak istediğimi, ne yapmak istediğimi anlattım. Amacına ulaştı bu girişimim. Basında çok yer aldı. Partide bir dalgalanmaya yol açtı. Yani girişimden beklediğim sonuçları elde ettim. Hareketlenme olsun ve bu da daha büyük hareketlenmelere yol açsın istedim. Bu da gerçekleşti. Basında oldu, partide oldu, kurultayda oldu. Aslında İnönü'yle ikimizdik aday. Kimsenin arkasından kötü konuşmak istemem. Fakat benim oylarımı kırmak için bölgesel gücü olan bir arkadaşı aday çıkardılar. O da az biraz oy aldı. Ben tahminlerin çok üstünde oy aldım ve doğrusu hoşuma da gitti. İki kademeli düşündüğümü söylemiştim ya. Birinci kademesi partide bir hareketlenme sağlamak ve bunun daha ileriye gitmesine yol açmak kısmı gerçekleşti. Ama daha ileriye götüremedik. İleriye götürmek derken beklentiniz neydi? Türkiye'de ortamın, siyasi yapıların, zihniyetlerin, particiliğin değişmeye başlaması. Ben bıkmadım, usanmadım. Bu benim hem iyi bir tarafımdır hem de olumsuz özelliğim. Rahmetli Abdi Bekçe'nin söylediği gibi yumuşak, inatçı bir tarafım vardır. Pes etmem kolay kolay. Acaba ne yaparız? Acaba iyileştirmeyi, kendi partimizi çağdaş, ileri bir sol partiye dönüştürme iddiamızı nasıl gerçekleştiririz? Bu duyguyu, bu heyecanı 1992'de Cumhuriyet Halk Partisi'ni yeniden açtığımız dönemde tekrar yaşadım. Çok uğraştım. Fakat gene olmadı. Yeni Türkiye Partisi ile biraz denedim. Gene sonuç alamadık. Bazen koşullar bireysel iradenin üstüne çıkıyor. Dış faktörler, tasvip etmediğimiz siyasi manevralar. Bütün bunlar beklediğimiz sonucu almamızı engelleyebiliyor. Mesela Yeni Türkiye Partisi'nde biz bunları yaşadık. Neyse, şimdi 1991 seçimine dönelim. Sayfa 173'te yer alan resmin altında şu yazı yer almaktadır. Ortaköy'de, seçim kampanyasında. Sayfa 174'te yer alan resmin yanında şu yazı yer almaktadır. Seçim kampanyası sırasında. Sağdan birinci sıradaki çok sevdiği koruması rahmetli Sefer Tiryaki. Erdal İnönü bana uzak durdu. DYP ile SHP'nin koalisyonuyla sonuçlanan seçim. Erdal İnönü başbakan yardımcısı. Erdal İnönü ile ilişkiniz nasıldı? Erdal'la bizim siyaset öncesinden bir tanışıklığımız, dostluğumuz vardı. Eşimle Paris'te kaldığımız sırada o UNESCO'da Türkiye'yi temsil ediyordu. Ayda bir, iki ayda bir Paris'e geliyordu. Geldiğinde de çoklukla bizi arıyordu. Hep birlikte geziyorduk. Paris yakınlarındaki şatolara gidip yemek yiyorduk. Paris döneminden önce de Profesör Şerif Mardin, Erdal İnönü'nün de benim de yakın dostumuzdu. Üçümüzün bir araya gelişlerimizi hatırlıyorum. Eşlerimizle, evlerimizde. Ama siyaset farklı bir olay. Siyasette Erdal'ın bana biraz uzak durduğunu hissettim. Çevresinin onun üzerinde etkili olduğunu hissettim. Daha çok eski CHP'liler beni kendilerine rakip mi görüyorlardı bilmiyorum. Fakat hafif ters başladık. Aslında SODEP zamanında bazı arkadaşlarımız benim de SODEP'in kurucular arasında olmamı düşünmüşlerdi. Ve ben de bunu olağan karşılamıştım. Sonra olmadı. Olmayışının sebebi de Milli Güvenlik Kurulu bazı üyelerimizin milletvekilliği adaylığını veto edecek. Böyle haberler var. Cem'i de mutlaka veto eder gibi bir tahmin. Artık neye dayanıyorsa bu tahminler. Duyduğum kadarıyla o yüzden Cem'i kurucular arasında almayalım gibi bir şeyler söylemiş. İyi ki de olmamış. Biliyorsunuz daha sonra Erdal SODEP'te fazla bir şey yapamadı. Ayrıca SODEP'in kurucularına vetolar geldi. Milletvekili adayı olamadılar. Her neyse bunlar benim işim değil. Sadece şunu belirtmek için söylüyorum. Erdal'la o Paris dönemi samimiyetini bulamadım. Bir daha yaşanmadı. Erdal benim anlayışımda bir sosyal demokrat parti lideri olup da o partiyi ciddi bir partiye dönüştürecek, bunun mücadelesini inatla sürdürecek bir yapıda değildi. Yanlış anlaşılmasın. Benim kendisiyle hiçbir tersliğim olmadı. Her zaman kibar ve nazikti bana karşı. Ben de aynı şekilde ona karşı hep kibar ve nazik oldum. Yani sevgide, saygıda, karşılıklı olarak kusur etmedik birbirimize. Ne var ki siyasi açıdan başka dünyaların insanlarıydık adeta. Ne noktada ayrılıyordunuz birbirinizden? Ben sosyal demokrasiyi çok ciddi bir mücadele, hayatımızın belki en önemli olayı, en büyük mücadelesi olarak görmüşümdür. Erdal'ın öyle gördüğü izlenimini almadım. O tabii ki sosyal demokrattı, tabii ki sosyal demokrasinin başarısını istiyordu. Fakat benim bir sosyal demokrat liderde görmek istediğim o inat, mücadelecilik, hırs yoktu kendisinde. Tabii şunu da söyleyeyim, siyasette bazı şeyleri dikkatten kaçırıyoruz. Bunu İnönü için söylemiyorum. Siyasette kimsenin kıymeti kendinden menkul değildir. Siyasette öne çıkanlar, hatta sade siyaset de değil, toplumsal mücadelelerde önde olanlar, kendileri çok kıymetli olduklarından, her şeyin en iyisini bildiklerinden o noktalarda değillerdir. Herkes siyasette aynı zamanda kendi arkadaşlarının, başkalarının emeğinin bir ürünüdür. Bunu hiç unutmamak lazım. Ben siyasette veyahut sosyal mücadelelerde belli bir noktaya gelmişsem, bunda elbette benim uğraşımın, çalışmamın payı çok büyüktür. Ama tek başına bu yeterli değildir. Beni buraya getiren aynı zamanda 20 sene önce Kadıköy ilçesinde gençlik konuda çalışan arkadaşlarımdır. Daha sonraki mücadelelerde beni ilçe düzeyinde, il düzeyinde destekleyenlerdir. Bana akıl verenlerdir. Aynı zamanda halkın kendisidir. Daha önce bahsettiğim herkeste var olan cevher meselesi. Siyaset o cevheri söküp alabilmektir, paylaşabilmektir. Ben de insanlardan o cevheri alabilmenin de bir sonucu olarak belli noktalara gelmişimdir. Bunu bilmeyen, bunu anlamayan siyasetçi zaten bir noktanın ötesine gidemez. Sayfa 176'da yer alan resmin altında şu yazı yer almaktadır. İnönü parti mücadelesi inatla sürdürecek bir yapıda değildi. Bütün bu parti süreçleri içinde bir taraftan da Avrupa Konseyi'ndeki çalışmalarınızla dış ilişkilerde de tecrübe ediniyordunuz. Doğrusu milletvekili size ne kazandırdığı dendiğinde Avrupa Konseyi ve dış ilişkiler tecrübesi kazandırdı diyebilirim. Avrupa Konseyi'ni Avrupa Birliği ile karıştırmamak lazım. Türkiye'nin çok eskilerden beri üyesi olduğu Avrupa Konseyi, Strasbourg'da ve temel fonksiyonu Avrupa'da demokrasi ve insan haklarını geliştirmek. Üye ülkeler ona delegasyon yolluyor. Türkiye'nin 12 kişilik bir delegasyonu vardı, halen de var ve ben daha ilk milletvekili seçilişimden, yani 1987'den 1997'ye kadar Avrupa Konseyi'nde 10 yıl Türkiye'yi temsil ettim. Kısa bir dönem dışında delegasyonda sürekli yer aldım. Hatta 1995-97 döneminde Türk delegasyonunun başkanlığını da yaptım. Bu benim için çok ciddi bir kazanım oldu. Çünkü esaslı bir parlamento grupları var, ciddi bir siyasi mücadele var, sağ ve sol var. Siyasi grupların konumları var. Komisyon toplantılarıyla birlikte ayda hiç değilse bir defa, bazen iki defa toplantılara gidiyordum. Dış siyasette çok önemli bir deneyim kazanıyordum. Önce kültür komisyonundaydım, daha sonra siyasi komisyona seçildim. Orada en büyük grup bizdik, yani sosyalist grup. Ayrıca liberal grup vardı, muhafazakar grup vardı. Avrupa solu diye kendini tanımlayan ve daha çok eski komünist partilerinden bugünlere gelenlerden oluşan bir grup vardı. Önemli konularda grup kararı alınıyordu. Grupta tartışılıyordu meseleler. Zira en zorlu konularda Avrupa Konseyi bir karar alıyor, açıklama yapıyor ve bayağı da etkili oluyordu. Sonra şunu da eklemek lazım. O yıllarda Avrupa Birliği henüz gelişme aşamasındaydı ve Strasbourg'daki Avrupa Konseyi'nin işlerine henüz bu kadar el atmamıştı. Şimdi hala mücadele var ikisinin arasında. Avrupa Birliği insan hakları gibi Avrupa Konseyi'nin tekelinde olan konulara karışmak, el atmak istiyor, söz sahibi olmak istiyor. Avrupa Konseyi buna izin vermemeye çalışıyor. Yani bu tarzda oluyor sürtüşmeler. Henüz durum böyle değildi ve biz çok etkili bir kurumda bu münakaşaları, mücadeleleri başarıyla götürüyorduk. Farklı ülkelerden milletvekilleriyle konuşma, bazılarıyla dost hatta arkadaş olma imkanını buldum bu süreçte. Daha sonra da karşılaştık bir kısmıyla. Mesela şimdi Finlandiya Cumhurbaşkanı olan Bayan Halonen, bizim Helsinki'de aday ilan edildiğimiz toplantıda Finlandiya Dışişleri Bakanı'ydı ve benim Avrupa Konseyi'nden, sosyalist gruptan çok yakın arkadaşımdı. Pangalos, meşhur Pangalos'la aramız fena değildi. Avrupa Konseyi'ndeyken iyiydi. Daha sonra ikimiz karşılıklı bakan olduk. O esnada doğrusu çok kavgalaştık. Avrupa Konseyi'nde de bir Türk-Yunan konusu veyahut Kıbrıs olduğunda gene münakaşa edilirdi de daha yumuşaktık belki. Şimdi hepsini sayamayacağım ama gerçekten bir 10-15 arkadaşımla bakan olarak da daha sonraki tarihlerde karşı karşıya geldik. Bütün bunlar bir tecrübe birikimi. Oradan ayrılmam da bakanlıkla oldu. 1997'de bakanlık görevime başlayınca haliyle Avrupa Konseyi delegasyonundan ayrıldım. Ama o çalışmalarımı her zaman çok iyi bir şekilde hatırlarım. Günahı boyunlarına. 1991 seçiminde HEP de SHP listelerinden seçime girmişti. Siz bunu nasıl karşıladınız? 1991 seçimine giderken görünüm şöyleydi. Bizim parti fena sonuç almayacak ama birinci parti olması da kolay değil. Erbakan'ın partisi bir yükselme işareti veriyordu. Benim açımdan seçim bölgesindeki ilçeler gene değişmişti. Kadıköy birinci bölgede duruyordu. Ama Beşiktaş'ın yerini Yalova almıştı. Ya da Yalova'da katılmıştı. O sırada biz İnönü ile HEP olayı yüzünden birbirimize ters düşmüştük. HEP olayı bence çok yanlıştı. O dönemde üye olduğum parti meclisinde büyük bir tartışma çıktı. Zira o sırada partiyi yöneten Sayın İnönü ve yanında bulunan en üst düzey yöneticiler HEP'le bir seçim işbirliğine karar vermişlerdi. HEP'in kendi adaylarını saptamasını da kabul etmişlerdi. Bütün Güneydoğu illerini kapsıyordu o alan. Bu çok ciddi tartışmalara yol açtı. Ben öncelikle meselenin özüne karşıydım. Şu açıdan, biz kendi adayımızı kendimiz koyarız. Eğer Güneydoğu'dan Kürt kökenli vatandaşlarımızın çok büyük sayılarda oy kullandığı bölgelerden aday gösteriyorsak, o adayımızın da Kürt kökenli olmasında bir mantık vardı. Yani bunda bir sakınca yoktu. Ama bir başka parti bu işi devretmek fevkalade sakıncalıydı. Nitekim HEP'in aday listesi geldi. Yani ne diyeyim, günahı boynunda mı derler. Bazıları terör hareketiyle bir yerden bir bağlantısı olan demeyeyim ama ona yakın duran kimselerdi. Kısacası bilinen kimselerdi. Tanınmış insanlardı. Biz buna muhalif kaldık. O noktada da iki grup vardı. Birisi genel başkan, genel sekreter, en yakınında olan birkaç kişi, bir de Baykal'ın grubu. Baykal'ın kendisi yoktu. O sıra parti meclisi üyesi değildi. Fakat Baykalcı diye tanımlanan bir grup arkadaş vardı. Ben hiçbir gruba dahil değildim. Biz hala sosyal demokrasi gelişir mi gelişmez mi, batıda ne oldu faslındaydık. Birkaç kişi ilkeli yaklaşım diye böyle çalışmalar yapıyorduk. Yani daha çok teoride kalıyordu. Baykalcı denilen arkadaşlarla, ki bunlar 10-15 kişiydi, benim gibi hiçbir tarafa angaje olmayan 4-5 insan, toplam 20 kişiydik. İnönü tarafı da hatırladığım kadarıyla 50 kişi civarındaydı. Müthiş bir münakaşa oldu. Biz hepsini anlattık. Bakın, bu böyle böyle olur. Bu Türkiye'nin başına dert olur. Partimizin oy kaybına sebep olur. Biz neyiz? Biz taşeron muyuz? Tamam, eğer gerekiyorsa biz seçeriz adayları. Fakat kendilerine buyurun istediğiniz kimseyi koyun demek olmaz dedik. Nitekim dediğim şekilde sonuçlandı bu mesele. Orada ciddi bir mücadele verildi. Biz bir muhalefet şerhi yazdık. Partinin arşivlerinde duruyor mudur onu bilemem. Orada yapılan hareketin ne kadar yanlış olduğunu belirttik ve 20 kişi imzaladık. Doğrusu bu da bir ayrışma konusu demeyeyim ama bir tatsızlık oldu. Mesela Yalova'da ben bundan dolayı oy kaybettim. Ve insanlar sırf bundan dolayı SHP'ye oy vermediklerini, vermeyeceklerini açık açık söylediler. Siz terör örgütüyle şu ya da bu şekilde bağlantılı olan insanlara aday gösteriyorsunuz. Bunu yapan bir partiye biz güvenmiyoruz gibi yaklaşımlar vardı. Yapabildiğimiz bu oy kaybını asgaride tutmak oldu. Kadıköy'de fazla bir etkisini görmediysem de Yalova'da gördüm. 15. ayrımın sonu, sayfa 179.